Yalın değil galiba. Milkiyet şey değil, fiziksel olan değil. Ne milkiyet? İstanç. Yani milkiyet. Benim istencim. Yani bireyin istenci. Ve tanınması. Yani mülkiyetin benim istencimi bir şeye yatırdığımı kuruntulamam, kurgulamam, düşünmem yeterli değil. Onun aynı zamanda o şekilde tanınması gerekir. Genel olarak buydu mülkiyet şey kavramı. Ve bu kavram bütün kötülüklerin kökeni. Yani Jean-Jacques Rousseau falan da öyle diyor. Mülkiyet çıktıktan sonra diyor bütün şeyler geldi, arkadan gelen kötülükler ona bağlı. Çünkü mülkiyet, şimdi mülkiyet kendinde kötü olabilir mi? Bu biraz düşünelim, o sözü tamam anlıyoruz ama doğru mu?
Mülkiyet kötülüklerin... Başka istançları şey yapmadıkça sorun yok.
Mülkiyetin kaldırı... Ne?
Başka istançları etkilemediği sürece bir sorun yok. Yani onlar tanıyorsa... Bir kötü ya da iyisinden bahsedemeyiz.
Ben anlayamadım biraz...
Yani benim o mülkiyetim tanınıyorsa, evet, istancım tanınıyorsa o şey üzerinde herhangi bir sorun yok. Yani iyi ya da kötü olma gibi bir durumu yok mülkiyetin.
Evet. Ama nasıl o zaman mülkiyet kötülüklerin kaynağı olabiliyor?
Mülkiyet sınırsız bir mülkiyet tutkusu belki ona götürüyor bizi. Yani daha psikolojik temelleri de var bunu zannedersem. Açgözlülük falan gibi.
Evet. Çalışmayı beraber de niye getiriyor? Niye getiriyor? Yani çıkarsamamız lazım.
Güç, gücü getiriyor, yani, gücü getiriyor.
Başkasının hakkını yemek.
Güç. Şimdi bu kavramları şey, biraz aslında evet ona da döneceğiz. Güç meselesi, güç kavramıyla da mülkiyeti bağlayalım. Güç ne demek? Ona bir şey yapalım. Mesela yani bu kavramlar tek başına onların üzerinde soyut olarak yoğunlaşmamız olanaksız. Çünkü tek başına el aldığın zaman yapacağın başka hiçbir şey yok. Ona mülkiyet dersini bırakırsın. Öteki kavramlarla ilişkileri önemli. Güç kavramıyla mülkiyet kavramını şey yapalım, tamam, ilişkilendirelim ve güç kavramını açmamız lazım. Güç kavramı nedir? Tinsel güç. Bu fiziksel güç değil. Yani bir elektrik motorunun gücü değil ya da bir benzinli motorun gücü değil ya da bir nükleer bombanın gücü değil. Buradaki güç
otoritenin tanınması.
Tinsel güç, fiziksel güç değil. Yani Napolyon dünyanın en güçlü insanlarından biriydi değil mi? Güç dersek. Çünkü onun istenci Moskova'ya kadar gitti. Rusya'yı dize getirdi. Bu fiziksel bir şey olamaz. Ama aynı zamanda fiziksel şeyleri de var. Yani belirli anlatımları falan da var. Nedir güç? Power denen şey.
Bir Macht. İstenci, diğer istenci boyun eğdirmesi veya kabullendirmesi kendisi.
Güçlü bir istenç. Benim istencim güçlüyse onun anlamı nedir? Senin istencin güçlüyse onun anlamı nedir?
Arkadan fiziksel zoru da gösteriyor olabilirsin.
Fiziksel zor gelebilir, en sonunda gelebilir ya da şey değil. Benim istencimin güçlü olması şöyle oluyor. Benim istencim senin istencini kontrol ediyorsa, senin istencin benim istencime boyun eğiyorsa bir şekilde. O zaman benim istencim nicel olarak güçlü. Yani burada bir güç, nicelik sorunu var gibi görünüyor. Nicelik, nitelik sorunu değil. Yani güçlü istenç. Tayyip'in istenci güçlü çünkü onu tanıyan geniş bir şey var. İstenç alanı var. Sadece çevresindeki bireyler değil, politik niteliği olan ya da yetkileri olan bireyler değil ve aynı zamanda bir şey var. Halkın istencinde ya da bilincinde onun tanınmışlığı var. Bir de biraz daha geniş düşünürsek Avrupa'ya, Amerika'ya falan da yayılabilir. Yani güç, istenç gücü böyle bir şey. Friedrich Nietzsche'nin güç istenç dediği şey bundan farklı bir şey değil. Çünkü istenç ve güç kavramlarının ilişkisi böyle bir şey. Yani bir güç, istenç gücü başka istençler üzerinde yaptırım ya da tanınmışlık ya da saygınlık ya da geçerlik tanıyorsa o istencim gücünden söz edebiliyoruz. Yani ben kendi durduğum yerde istencim güçlü falan. Bunun bir anlamı olmaz. Benim gücümün artması için o istencimin yayılması lazım. İlk anda diyelim birkaç kişinin istencini kendiyle birleştirme ve anlaşılabilir bir şey.
Yaratmak anlamında. Yani evet. Kendine ortak istençler bulmak anlamında. Evet.
Ki istenç, tabii paralel istenç. Bunlar şey olabilir. Şimdi biraz belki çok gerekli değil ya da ama yani zorunluluk boyun eğme diyoruz. Yani bir istenç başka istençleri boyun eğdirerek de güçlü olabilir. Bir istenç başka istençlerle ortaklık ya da bir tür birlik içine girerek boyun eğme olmadan da gücünü artırır. Yani ben yasayı savunuyorsam ve başka istençlerde yasayı savunuyorsa orada benim istencim güçlü çünkü benim istencim özünde yasa istenci, ötekilerin istenci de özünde yasa istenci ve bizim istencimiz daha kolektif, daha geniş bir istenç olarak, daha güçlü bir istenç olarak yasa istencini temsil ediyor. Türkiye'de eksik olan buydu. Yani burada insanlar yasalara, ilkelere, şeylere, ilkeler diyelim yani onları istençlerinin şeyi güdüleyicisi olarak ya da gerçeği içeriği olarak kabul etmek yerine kişileri kabul ediyorlar. Yani politik bir kişi burada kişi olduğu için güçlü ve o kişi olduğu için onun istenci altına gelenlere kendi kaprisini de dayatabiliyor. Yani kapris ilkeye aykırı olabilir. Ama kültürlü bir toplumda orada istenç gücü aslında usun gücü ya da ilkelerin gücü oluyor daha çok. Yani bireyin kaprisinin güç olması, politik güç olması falan söz konusu değil. Ama geri kültürlerde bireysel istencin şeyi artıyor, manevra alanı artıyor, kaprisli olabiliyor. Tiran, dilediğini yapabilen istenç ve yine de boyun eğilen ve kabul edilen. Düşünebiliyor musunuz? Tiran kavramının despottan ya da diktatörden, Roma diktatörleri 6 ay için seçiliyor ve bunlar zorunlu olarak kriz durumlarında seçiliyorlar ve 6 ay sonra görevden alınıyorlar. Ve diktatör yani ne derse olabiliyor. Ama yine de o krizi çözmek için getirildikleri için bunlar tiran değiller. Diktatörlük meşru bir şey, tiranlık meşru değil. Despot ayrı bir kavram. Yani istenç ve güç, güç bu. Politik güç demek, power, devlet gücü demek, o devletin politik yapısının ya da politik istenç olarak yapısının o devletin yurttaşlarının bilincinde yaşıyor olması ya da var oluyor olması demek. Devlet gücü dediğimiz şey bu. Devlet gücü dediğimiz şey o devletin yasalarının yurttaşları tarafından tanınıyor olması.
Mülkiyeti nasıl bağlayacağız o zaman? Devlet toprağı mı?
Mülkiyet ve güç. Şimdi mülkiyet güç getiriyorsa bu insanların erdemsizliğinden dolayı böyledir. Çünkü benim mülkiyetim olduğu için bir başkası bana boyun eğiyorsa, benim istencimi güçlendiriyorsa, büyütüyorsa o karakter, o şey erdemsizlik yapıyor demek. Çünkü yani benim istencime o zaman yanlış da olsa, benim istencim şey de olsa, haksız da olsa, bencil, kötü, ahlaksız da olsa, o benim adamım olduğu için, benim adamım demek benim istencim demek. Ve yani birisinin, A kişisinin bana boyun eğmesi ya da benimle uyum içinde görünmesinin nedeni benim mülkiyetimse, o zaman mülkiyet bana güç veriyor. Ve aslında bu büyük ölçüde böyle. Çünkü insanlar genel olarak erdemsiz şu anda. Yani bir insanın kişiliğine değil ama mülkiyetine göre toplumlar ona saygı gösteriyorlar ve değer veriyorlar ve bu şey. Yani bu tamam yani mülkiyeti olan insan da erdemli olabilir ya da herhangi bir şey karakterli olabilir. Bu saltık olarak böyle olamaz diyemeyiz. Ama ona sırf o mülkiyetinden dolayı saygı duyuyorlarsa o gerçek bir saygı değil. Mülkiyetin saygı. Yani ye kürküm ye. Nasrettin Hoca'nın öyküsünün şey değil mi bu?
Evet.
Anlamı, ruhu öğrettiği ders o değil mi? Çünkü ona kişi olarak, insan olarak değer vermiyorlar orada. Onu mülküne tapıyor. Eğer o mülk olmasa yüzüne bile bakmayacaklar. Pek çok insan saygıyı bu şekilde kazanıyor. Saygı bir...
Gerçek bir saygı demek de
gerçek saygı değil. İstenç ve güç arasındaki ilişki. Tabii sadece bu kadar değil. Güç daha geniş bir kavram. Yani güç doğru, haklı bir dava için kullanılabilir, haksızlık için kullanılabilir. Güç boyun eğme getirir ve boyun eğme aslında insan özgürlüğüyle bağdaşması, insan onuruyla bağdaşması falan. Bütün bunları konuşacağız. İstenç ve boyun eğme konusu. Yani istenç. Şimdi bu yazılarda var, buralardan da çekebilirsiniz. Hegel'in şeyinden, çözümlemesinden ya da bu internetteki şeyden. O yüzden Şimdi mülkiyet, burada Hegel'in çözümlemesinde ilk kategori bu, dikkat edin. Yani Nesnart'in alanı, Nesnart'in alanı ilk üçlülük, yani ana üçlüsünün ilk alanı soyut hak alanı ve soyut hak alanının ilk kategorisi mülkiyet. Yani tıpkı şey gibi, varlık, mantık bilimindeki varlık kategorisi gibi, burada da başlangıç kategorisi mülkiyet ve geri kalan her şey bu kavramdan çıkar sanıyor. Bir bakıma mantıksal olarak öyle diyeceğiz. Yani burada bizim ölçeceğimiz şey şu. Hegel mülkiyeti savunuyor mu, savunmuyor mu? Bu kategorinin başa yerleştirilmesi sistemi sakatlar mı? Falan. Yani bu tür şeylere bakmamız lazım. Mülkiyet istencin alabileceği ilk en yalın biçim. İstenç devlet de olabilir, istenç yasa da olabilir. İstenç ahlak da olabilir, istenç töre de olabilir, törelli, bunların hepsi istenç. İstenç savaş da olabilir. Eylem. Devlet dediğin efendim, eyleme geçer, kendine edimselleştirmesi eylem demek. Ve istencin özgürlük olduğunu da biliyoruz. Yani istenç varsa orada özgürlük var, orada birey var. İstenç yoksa, yani kimin istenci yok gördük yani. Çin'de soyutlama yaptığımız zaman sadece imparatorun istenci var. O şey değil, tiranlık değil. Çin imparatorları tiran değiller ama imparatorlar ve orada eğer istenci özgürlükle eşitlersek, ki mantıksal olarak öyle olduğunu gördük, o zaman Çin'de yalnızca ve yalnızca imparator özgür diyeceğiz. Ona göre orada şey yok, halkın istenci bu şey demek değil, hiç kimse bir şey istemiyor demek değil. Ama imparatorun istenci her bir bireyin istencinin üzerinde duruyor demek. Yani şimdi Çin'deki istenç yapısıyla çok iyi şey yaparsan belki özellikle arttırabilirler. Bahçeye mi? Şimdi bu soyutlama anlaşılır bir şey mi? Çin'de imparatorun istenci bütün istençleri kendi altına alıyor, kucaklıyor ya da
onlar
altında...
Onlar istenç değil.
Onlar geri kalan halkın istenci için ne diyeceğiz? Bunlar özgür mü, değil mi? Köle mi, değil mi? Yani eğer imparator efendilik pozundaysa, durumundaysa o zaman ötekiler köle olacak doğal olarak. Ama imparator şey anlamda bir kölelerin sahibi olma anlamında bir efendi değil orada. Devletin başkanı bütün bir toplumun ya da bütün bir ülkenin şeyi, önderi olmayız anlamında. İstenç ve ötekiler köle, yani Çinlilerin topu birden imparatora karşı. Orada bir imparatorla devletle uyruklar arasında efendi köle ilişkisi yok.
Dinsel.
Evet. Din yok.
Hayır ama yani öyle bir ulvi bir kimse bir düşünce gibi.
Güzel. Onu şunu araştırın. Çin'de Çin'de din nasıl? Yani Çin tarihinde. Genel olarak Çin'de Budizm'e din denmiyor. Aslında Budizm'in tanrısı yok. Budizm'in tanrısı yok. Yani var diyorlar. Belli anlamlarda var gibi görünüyor ama.
Bu da değil mi?
Bu da insan. O yüzden Çinler zaten dinsiz olarak görülüyor belli bir açıdan. Bu %100 orada hiçbir tanrı kavramı, tanrı düşüncesi yok, olduğu anlamına gelmiyor ama buna karşı şeyde Hindistan'da söylemiştim, bir daha söylemeyeyim. O Çin, Hint tanrılarının sayısı kaçtı?
En sonunda yaptığımız
30 milyon üstünde.
En fazla 3 milyon oldu falan dedi.
Yok, 3 milyon, 10 kat fazla. Yani 30 milyon, 33 milyon gibi bir şey, 30 milyon üstünde. Bunlar Britannica'nın iki makalesinde gördüm. Yani birinde milyonlar diyor, birinde hesaplanan sayının 30 küsur milyon olduğunu söylüyor. Şaşırmadım çünkü bir başka okumada Mezopotamya tanrılarının sayısının yani onların sayıldığını ve 50 bin kadar olduklarını yazıyordu. Yani bu şimdi Çin'de hiç yok. Enteresan bir şey. O yüzden Çin'deki imparatorun istencinin herhangi bir şekilde tanrısal bir destek aldığını söyleyemeyiz. Yani devletin tanrısal bir onay alması halk açısından şey değil. Bu nasıl oluyor? Yani Çin'i düşünün, yüzyıllarca hatta bin yıllarca böyle yaşıyor bu insanlar ve imparatorun istenci onlar için şey, tanrısal değil ama geçerli. Yani memur olacaklarsa sınava giriyorlar. Sınavlar imparatorun denetiminde. Sınavları hazırlayan komisyonlar, onların şeyleri 3 kez kontrol ediliyormuş mesela. Öğrencilerin verdikleri sınav kağıtları 3 ayrı komisyon tarafından hiç kayırma yok. Yani tabii ki bu hepsi için söylenemez ama genel durum böyle. Ve bu istenç o Çin'in şeyini veriyor, sağlamlığını, birliğini, düzenini ve sürekliliğini sağlıyor. Bana şey görünmüyor.
İstenç değil o yani. He? O iyi bir istenç, kötü değil yani. Öyle böyle...
Çin varlığını o istence borçlu.
Evet, evet. Yani bazen demek ki iyi de olabiliyor.
Bazen iyi olabiliyor. Bugün onu konuşuyorduk. Çin o kadar sağlam ki o sağlamlık onun en kötü tarafı. Çünkü değişmiyor. Ve öyle kalıyor. O istenç, o denge, halkın imparatoru tanıması onu Çin'i şey yapıyor, sıfıra indiriyor. Varlığı sürüyor. Ama hiçbir tarihsel önemi yok. Çünkü hiçbir değişim yaratmıyor. Hiçbir değişime neden olmuyor ve öyle yüz binlerce yıl gidebilir. Bir de ayrıca şu da var. Belki bunlar biraz fazla aşırı soyutlama gibi görünüyor. Ama Çin kendini izole ediyor.
Ama şimdi çok fazla
yani
şey
var. Yok. Çin'de yok dediniz gerçekten.
Evet, nasıl olabilir? Yani, İstenç.
Gelişme nedeni o mu? Aynı kalmasının nedeni insanların yaşayan
olmasın. Güzel, yani ona evet nasıl yanıtlayacağız? Çünkü birey yok orada. Özgür birey yok. İstenci olmadığı için ve özgür olmayan birey değişim yapamaz, bir eylem yapamaz. Yani eylem
yani
dediğimiz şey...
Yani değişim
şey mi? Yani sen matbaa bulup orada kitap basamıyorsun. Çin'de yapamadığın şey bu. Çin'de felsefe yapamıyorsun. Bir yeni buluş yapamıyorsun. Mesela Çinler kağıt bulmuşlar, barut bulmuşlar.
Pusula
var falan. Ama açılmıyorlar denize. Matbaa baskı teknikleri var ama kitap basmıyorlar. Alfabelerin yani Çin'de birey
bireysel
özgürlükler yok. Yani Avrupa'nın o özellikle 18-19. Yüzyıllarda falan bir bakıyorsunuz böyle mantar gibi bitiyor. Her sektörde, sinemada, filmde, resimde, felsefede, müzikte, balede, her alanda muazzam bireysellikler gelişiyor.
Özgür birey olmadan özgür toplum olur mu peki?
Efendim?
Özgür birey olmadan özgür toplum olur mu?
Birey ve toplum bir dersek, yani birey toplum, birey yurttaş mı?
Yurttaş.
Toplum,
şimdi... Yurttaş değil, o imparatorluk örneğini kastediyorum.
Yani şimdi bütün Çin uyrukları Çin yurttaşı, Çin devlet üyeliğine yurttaş dersek, Çin'e devlet dersek, imparatora devlet başkanı dersek, geri kalan bütün nüfusta şey, yurttaş, Çin yurttaşları. Ama bunlar şey değil.
Ama yurttaşı genel olarak kullandığımız anlamın içeriğini dolduracak yurttaş.
Yurttaş kavramı orada realize olmuş ya da tam gelişimini kazanmış değil. Yani Osmanlı yurttaşları da yurttaş.
Özgür birey yok.
Roma yurttaşı da yurttaş.
Özgür toplum olabiliyor normalde. Yani
özgür toplum ne demek?
Onu sordum.
Ne demek özgür toplum? Özgür toplum, toplum olarak kendi istenci olan bir şey. Yani özgür devlet diye bir kavram şey oluyor mu, gerekli oluyor mu? Devlet a priori özgürdür. Devlet olup da özgür olmaması
toplum.
Mümkün değil. Toplum devletten ayrı bir kategori.
Toplum.
Yani özgür olmayan bir devlet var mı?
Yok.
Yok. Bir devlet eğer özgürlüğünü kaybetmişse devlet olma niteliğini kaybeder.
Sömürgeler devleti
değil. Onlara evet Muz Cumhuriyeti deniyor ki o da aslında pek devlet olmadığı anlamına bir uzantı koloni gibi falan istencini kendi istencini kaybetmiş ya da istenci yok. Özgür toplum dendiği zaman oradaki bireylerin kendilerinin özgürlükleri kastediliyorsa o zaman oradaki bireylerin hangi eylemleri ya da davranışlarının özgür olduğunu araştır. Yani ticaret yapabiliyorlar mı, seyahat özgürlüğü var mı, işte inanç özgürlüğü var mı falan. Özgür toplumda Normal olarak özgür toplumda anlayacağımız şey yurttaş toplumu ve yurttaş toplumu modern toplum bugün. Ama bu tabii dinamik, aynı zamanda gelişen ve daha da özgürleşen bir toplum. Ama ne Çin toplumu, ne Roma toplumu, ne Osmanlı toplumu, bunlar özgür toplumun tam kavramına karşılık düşen toplumlar değiller. Biraz şey, şimdi bunları daha topluma gelmedik, devlete gelmedik o yüzden. Ama istençle ilişkilerini anlayabiliyoruz. İstenç kendini ilk önce mülkiyet olarak gösteriyor ve mülkiyet olması, o benim denen şey, benim. O bütün bu mülkiyet denen nesnelerde bulunan şey, benim kategorisinin orada yatıyor olması. Yani bunların, bu görsel bir şey değil ama bu benim. Burada herkes benimi okuyor. Yani şimdi mülkiyeti daha ötene sorgulayabiliriz. Şöyle bir şey var. Mülkiyetin ussal yanı benim gereksinimi karşılaması değildir. Yani mülkiyet şey değil. Şimdi bir şey daha biz tartışmaya götürebilir. Mesela John Locke'un bir şey var. Açıklaması var. Mülkiyet üzerine burada bu modern tin şeyi yazısı. John Locke orada mülkiyetin kökenini ya da gerekçesini, zeminini emeğe bağlıyor. Yani bir şey neden mülkiyet oluyor? Çünkü o şey üzerinde sen emek harcamışsındır. O zaman o senin mülkiyetin. Burada John Locke şey gibi görünüyor.
Miras çok... mülkiyetini kabul etmiyor herhalde.
Ne ilkesini?
Miras etmiyor.
Bir daha söyleyeyim.
Ama onda da bir emek var.
Mülkiyet nereden zeminini alıyor? Yani şimdi dur bakayım. Şu şey okuyabilir miyim? Kim okuyabilir? Evet oku. Yani şu şey, John Locke'un şeyini, mülkiyetle ilgili. Biraz dinleyelim.
Mülkiyet üzerine, kesim 27.
Kısa bir paragraf.
Toprağın ve tüm alt yaratıkların tüm insanlara ortak olmalarına karşın gene de her insanın kendi kişiliğinde bir mülkiyeti vardır. Buna kendisinden başka hiç kimsenin hakkı yoktur. Bedenin emeği ve ellerinin işi değil, işi. Diyebiliriz ki sözcüğün asıl anlamında onundur. O zaman doğanın sağlamış olduğu durumdan ne çıkarır ve bundan ne çıkarır ve onu orada bırakırsa emeğini onunla karıştırmış ve ona kendisinin olan bir şey katmıştır. Bu ve böylelikle onun mülkiyeti yapar.
Bir daha oku, doğanın tamam. Ne çıkarır ve ne üretirse.
O zaman doğanın sağlamış olduğu durumdan ne çıkarır ve onu orada bırakırsa emeğini onunla karıştırmış ve ona kendisinin olan bir şey katmıştır.
İngilizcesini oku. From the state galiba.
Toprak üretiminden bahsediyor.
From the...
Bulacağım cümleyi düşünürsem. This is nobody has any right to but himself. The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his.
Yani bedenim ve emeğim, sözcüğün asıl anlamında benimdir. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Yani benim bedenim ve emeğim, bu bana ait. Sonra...
Gelirsin bunu.
Evet.
Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided and left it.
Burayı çevir. Ya da öteki tarafa bak. Yani o çeviri takıldığımız yer orasıydı. Doğanın sağlamış olduğu her şeyden
onun tarafından doğanın onu içine yerleştirilmiş olduğu ortak durumdan uzaklaştırılmış olmakla
ne?
Onun tarafından doğanın onun içine yerleştirmiş olduğu doğanın ortak durumdan uzaklaştırılmış olmakla bu emek yoluyla ona eklenmiş ve başka insanların ortak hakkını dışlayan her şey taşır. Çünkü bu emek, emekçinin sorgulanamaz mülkiyeti olduğu için bir kez katılmış olana ondan başka hiç kimsenin hakkı olamaz.
Heh, güzel. Bir kez katılmış olanı. Yani şunu da anlıyoruz. Ben bir şeye emeğimi kattıysam artık o benim mülkiyetimdir ve bu benden başka kimsenin olamaz. Şimdi burada bizi ilgilendiren şu, yani John Locke'un mülkiyetin zemini olarak emeği görmesi. Eğer böyle emek işte doğanın vermiş olduğuna benim olanı katmam diyor. Yani bu fiziksel emek. Emek
bitirmenin bir şartı daha var. En azından başkaları için ortaklaşa bırakılanın yeterli ve iyi olduğu yerde.
Şimdi abi, sen açıklayabilir misin o anlatmak istediği şeyi, yani bizi ilgilendiren yanıyla?
Tam konsantre olmadım ama ortaklaşa, yani diğer kişiler o şeyden tatmin olacaklar. Yani
olabilir. Onlar biraz tarihi noktalar gibi kalıyor. Çünkü
ortaklaşa
esas...
Ortaklaşa bırakmak ne demek? Ortaklaşa mülkiyete bir şeylerin bırakılmış olması.
Başkaları için ortaklaşa bırakmak. Onu belki daha ayrıntılı bir çözümlemesini yapabiliriz ama bizi burada ilgilendiren şey onun tarafından doğanın onu için yerleştirildiği ortak durumdan uzaklaştırılmış bu emek yoluyla ona eklenmiş. Yani burası bizi ilgilendiriyor. Emek yoluyla ona eklenmiş ve başka insanların ortak hakkını dışlayan bir şey taşır. Başka insanların ortak. Herkesin ortak hakkı yoktu. Yani ben bir şeye emeğimi kattıysam onun başkalarıyla bir ilgisi yok. Bu benim falan. Bu şimdi bizi burada ikircime düşürecek olan, hatta belki de yani zor gelecek olan şey, mülkiyetin zemininin bu görgücü bir yazar. Yani aslında bu aynı zamanda köleci anayasaların yazarı. Burada gibi görünüyor, bir Marksist gibi görünüyor neredeyse. Yani mülkiyetin kökeni emektir ya da mülkiyetin zemini emektir diyor. Değil. Mülkiyetin zemini istençtir. Çünkü örneğin bir şey göreceğiz, mülkiyet edinme yolları var. Hegel'in çözümlemesinde de burada da. Mülkiyet edinme yolları değişik. Bunlardan birisi ilk bulanın hakkı.
Altın ya da şu tarih eserlerde falan öyle şeyler var. Yasalar tabii.
Bazı şeylerde öyle. Artarak mülkiyet var. Yani mesela tarım sektöründe bir şey, sebzeler, bitkiler falan büyüyorlar. Orada mülkiyet artıyor.
Mirasta işte emeksiz bir geçiş var.
Emeksiz. Sonuçta içinde emek var.
Efendim? Ama o bitkilerin büyümesinde emek var.
Altın
hayır, doğa büyütüyor.
Altının aranmasında da bir emek var.
Var tabii, emek var.
Bu kadar çok bir şey.
Emek var ama emek mülkiyetin güvencesi değil.
O tarlada çalışanın emeğinin karşılığında onun ürün olmuyor.
Yani şimdi şöyle dersek, bir tarlada şeyler çalışıyor. Yani 100 tane insan çalışıyor ve bütün o insanın İnsanlara ürettiği şeyleri sen tarlanın sahibi olarak alıyorsun. Onlara ücret veriyorsun.
Irgat.
Burada yine yok. Emeğin mülkiyeti belirlemesi bir durum yok. Şimdi bu demek değil. Yani emek emek değer, ürün yaratır. Ürünün onları burada karışan şeyler ürün ve istenç mülkiyet ve yani ürün emek olmadan olmaz. Tarımsal üründe doğanın ve emeğin birlikte payı var. Emek deyince entelektüel ve fiziksel, yani kas ve kol emeğini birlikte anlıyoruz. O sadece kas emeği değil, insan emeği yani bu. Onun dışında orada eğer mülkiyet istencin cisimselleşmesi ise o zaman onun emek tarafından üretilmesi ya da ona emeğin karışması gibi bir koşul gerekli değil. Daha detaylı araştırma gerekli diye düşünen varsa John Locke'un şu kitabını daha öte okuyabilir ve Two Treatises of Government, yani bu çok okutulan üniversitelerde falan John Locke liberalizm yani o konularda John Locke'un temel çalışmalarından birisi, ondan okuduğumuz pasajda gösteriyor. Emek ve mülkiyet arasındaki bir bağlantı ileri sürüyor. Ve diyoruz ki o mülkiyet için öyle bir emek koşulu gerekli değil. İşlemiyor. Yani bunun haksız ya da haklı olması değil konu. Konu onun öyle olmaması. Yani şunun benim olması, bu kalem benim. Bunun üzerinde benim bir gram emeğim yok. Şu üzerinizdeki her şey sizin. Herkes kendi giydiği şeyi kendi yapmıyor yani ve anlatabildim mi John Locke'un?
Ama dolaylı bir emek süreci var. Orada yani kazanıyor ve ona yatıyor.
Ama ayrıca da şu var. Benim mülkiyetim olan nesnenin bir emek ürünü olması da gerekmiyor. Şart. Bir tarla, toprak benim olabilir. Bir ağaç benim olabilir. Bir dağ benim olabilir.
Copyright hakkı olabilir.
Copyright, onlarda orada emek var. Tinsel, yani o, evet. Bunun geçen hafta buralara kadar geldik mi? Yani o zaman yineleme yapmıyoruz. Yani devam edelim çünkü daha öte noktalar şimdi emek mülkiyet istence bağlı bir şey. İstencin tanınması gerekiyor ve bunun neyin mülkiyet olacağı konusunda hiçbir sınır yok. Yani her şey mülkiyet olabilir. Tinsel şeyler, özdeksel şeyler. Sonra yani insanın hakkının ulaşabildiği her boyutta onun mülkiyet, onun istenci de ulaşabilir. Yani bütün evren benim aslında. Sonuçta özet olarak onu demem lazım. Ve istencimi her şeye, var olan her şeye yatırabilirim. Çünkü var olan her şey benim hakkım. Bu bencillik mi?
Biraz öyle her şey. Bütün evren benim dersin.
Saltık bencillik. Sınırsız bencillik. Ve her insanda bu var. Yok mu? Yani bu
dünya yeter.
Şey değil, zor bir şey değil ve çok olanaksız ya da anlaşılmaz bir şey değil. Yani insanın isteğini norm aşırı tabii ki ama burada biz bunu teorik olarak ve potansiyel olarak düşünüyoruz. Yani insanın önünde herhangi bir şey yok, engel yok. bu haksızlık mı? Yani isteyebilme olana haksızlık değil. Ayrıca başka konularda...
İsteyebilme ama sahip olamama olana haksızlık o zaman. İstiyorsun ama sahip olamıyorsun. Bu daha kötü değil mi?
Sahip olduğun zaman da aynı sonuç, benzer sonuçlar gelecek. Yani Bill Gates şu an dünyanın şu kadarına sahip. Onu biraz daha arttır, biraz daha arttırırsak.
Tek başına istenç.
Ne demek o?
Tek başına bir istenç.
Tek evet. Başına bir kuvvet. Bir herhalde. Yani
sınırsız iste.
Herkeste var bu.
Ama istencin yani insanı...
Devam edelim. İstenç, şimdi bunlar yani insana şey gibi görünüyor, saçma gibi görünüyor. Hakkın bu kadar sonsuz olması, bu kadar sınırsız olması. Bu şeyi gösteriyor. Evren, varoluşta her şey benimle barış içinde olabilir, benimle uyum içinde olabilir. Hiçbir şey bana kapalı olmayabilir. Hiçbir şey benim için benden gizli olmayabilir. Yani bilmediğim şeyler, istencimin ulaşamayacağı şeyler benim için sınır olan yerler ve özgürlüğümün bittiği, benim bittiğim yerler. İstemiyorum onu. Öyle bir sınır istemiyorum. Yani ben haksızlık yapmak için böyle bir istek taşımıyorum ya da tiran olmak için değil. Ama ben varoluşta benim hakkımın olmadığı ve benim bilgimin kapandığı ve sınırlandığı bir alan ya da bir nokta istemiyorum. Buna hakkımız var. Hepimizin. Yok mu?
Bilmediğiniz bir şey isteyebilir misiniz?
Bencil olmak.
Bilmediğim şeyi bilmeyi istiyoruz. Yani tabii ki istencimizin önünde hiçbir sınır yok. Ama aynı zamanda da bilmediğimiz bilgi açısından da bir sınırı kabul etme gibi bir şeyimiz yok, niyetimiz yok. O yüzden...
Ama bildiğiniz anda ona kendiniz zaten sınır getiriyorsunuz.
Sahip oluyor zaten.
Hayır.
Yani bu aldatmaca gibi bir şey. Yani sonsuz bir hakkım var gibi ama her şeyi bildiğim takdirde de
evet.
Orada başkasının da hakkı olduğunu görüp kendi kendine sınır getirmek de bir...
Yani o sınır benim kendi sınırımsa o zaman benim için sınır değil. Yani sınırı kim getiriyor?
Başkası mı, ben mi?
Başkası mı, ben mi? Bugünkü kültürün terimleriyle bakarsak şey, biraz durum değişir. Şimdi bunlar yine soyut noktalar ve belki çok sık döneceğiz. İstencin nesnesiyle ilgili olarak düşünürsek, istencin sınırlanmaması, sonlu olmaması ve gerçekten özgürlük anlamına gelmesi için istencin istemesi gereken şey kendinden başkası olmamalı.
Nasıl yani?
Yani kendisini istemeli. İstenç, istenci istediği zaman özgürdür. Mantıksal olarak şeyimiz bu, özgürlüğümüzün kavramı bu.
Evrenin istencini mi isteyecek o zaman?
Kendi istenci. İstenç kendi istediği zaman özgür. Çünkü başka bir şey, onun için yabancı olan bir şey, onun için sınır olacak. Özgürlük demek, gerçek özgürlük demek bu. Sevgi de neydi? Duygunun başka duyguda kendini bulması.
Ters.
Ya da duygunun duyguyla ilişkisi sevgi. Yani duygu ancak duyguyu sevebilir ya da...
Duyguya bakıyorum.
Doğru mu söylüyorsun? İstenç var mı?
İstenç var.
Duygu nedir ya da sevgi nedir? Sevgi, son, şimdi bu şeyde Hegel kitabın başlarında ilk örneklerinden biri olarak veriyor. Özgürlüğün ilk örneklerinden. Çünkü sevgide bir duygu karşı duygu tarafından, yani başkası tarafından şey yapıyor, sınırlanmıyor. Tam tersine onda kendini buluyor.
Özgürlük,
özgürlük ve sonsuzluk bu. Gerçek sonsuzluk bu. Yani belirlenmek, bir duygunun kendini belirlemesi, bu genel olarak duygu. Bir duygunun kendini belirlemesi, o belirlediği şey tarafından sınırlanması oluyor. Orada özgürlük yok. Dolayısıyla sınırlanmadan ötürü doyumsuzluk ya da mutsuzluk var. Ama bir duygu, bir duyguyu istiyorsa ve onda kendini buluyorsa,
orada özgürleşir.
Orada evet, bir sınırda aynı zamanda kendini bulma gibi bir şey var. Hiç duygu duymama değil özgürlük. Yani istenç ne demiştik? İstenç, Budist'in istenci özgür değil. Çünkü o sadece belirlerinden geri çekiliyor. Yani Budist rahip hiçbir şey istemeyerek negatif bir özgürlük kazanıyor. Aslında o şey, yani insanın insana uygun bir şey değil. Evet, yani Budist'in çözemediği şey şu, istediği şeyde kendini bulamadığı için geri çekiliyor. İstediği şeyde kendini bulduğu zaman, istenci istediği zaman orada geri çekilmesi için bir neden yok. Yani bu insanlar bizim aramızda da var. Ben senin istencinde kendimi bulursam orada özgürlüğümü bulurum. Eğer senin istencin bana yabancıysa, aykırıysa, terse sen benim için sınır olabilirsin ya da yabancı olabilirsin ve
evet, güç birliğinizin zemini oluyor aynı zamanda demin tartıştığımız şekilde.
Doğru. Şimdi, nasıl?
Evlenme konusu mesela bir istenç olarak ben görüyorum.
Kim?
Evlenmek istemek yani istenç değil.
Değil mi?
Çünkü evlilik meselesi yasalarda insanlara kabul ettirilir.
Evet.
Yani orada özgürlük yok. Aslında yasaya
bakıyorum. Göreceğiz onu. Oraya gelmedik. Onu aile konusunda göreceğiz. Evliliğin çözümlemesini.
Tabii istenci
ile geliyor.
Evliliğin aşaması. Ne olduk? Haydut olduk. Hayır, olduk. İllegal bir yaşantım var.
Nasıl bir şey?
Evlenmek için söylediği şey, kendi istenci.
Evlilik. Şimdi şuna dikkat edin. İstenç bu nesnelliğin alanının temel kategorisi ve bütün belirlenimler istencin modifikasyonları ya da değişikleri. Dolayısıyla evlilik de bir istenç. Ve tabii ki istenç. Yani onun istenç olmadığını düşünmek nasıl, ben onu anlayamadım.
Bir dayatma olabilir belki.
Olarak ortaya çıktığı için
evet. Yasanın kendisi her şeyden önce istenç.
Özgürlükten bahsedemeyiz ki.
O geleceğiz onlara. Geleceğiz onlara biraz şey. Yasa. Evet. Yasanın nasıl
törel alanında değil mi?
Tabii. Yasanın baskı olarak görünmesi, özgürlük yitimi, özgürlüğü sınırlayıcı olarak görünmesi diye bir şey var. Gerçekten var. Ama bu yasada kendi istencini bulamayan için var.
Evet.
Tabii.
Ama birlikte yaşayabilmek için Türkiye'de evlenmek zorundasın. Almanya'da değil belki ama bence onu kastediyor.
O kırda öyle. Yani kırda
biraz yani taşrada öyle ama sonuçta öyle yani.
Kentler, ama bu orada da
İstanbul'da bile çok şey da, yeni hoşgörülü görülmeye başlandı.
Yeni. Evet.
Ama insan ancak kendi istenciyle birlikte yaşar. Yani istenç dışı yaşamazsın.
Ama evlenmek zorunda kalabilirsin. Seviyorsundur partnerini, arkadaşını ama onunla daha ileri çocuk sahibi olmak için bir kere evlenmek zorundasın zaten.
İşte mecburisin. O da sizin istencinize bağlı.
Ama sonuçta bir dayatma var yine orada.
Evet, yani o batıda da, o bir evrim konusu ve yani batıda da her zaman olan bir şey değildi. Burada kazanılan bir şey ve şimdi göreceğiz, yani dünyanın o küreselleşmesi denen şey acaba dünyayı bu kategorilerde de tek bir kültüre doğru mu götürüyor? Yoksa gelenekler hep kalacak falan. Yani bunlar kendinden açığa çıkacak. Ama evlilik bir istenç ve hem törel bir belirlenim yanı var evliliğin. Yani evlilik sadece hukuki bir ilişki değil. Evlilik yasal bir ilişki, tüzel bir ilişki. Tamam, o yanı var. Ve yine sitede lütfen bakın, evliliği esas da tüzel ilişki olarak gören düşünür Immanuel Kant. Yani o evliliğin törel yanını neredeyse göz ardı ediyor. Evlilik törel ve tüzel bir ilişki. Aynı zamanda da doğal ya da duygusal bir ilişki. Yani ama bu şey demek değil. Yani yasa önünde iki insan birbiriyle anlaştığı zaman orada bütün evliliğin koşulları hayır yok yani orada törel, toplumun törelliği de pay taşıyor ve duygusal yanı. Evlilik ana sayfadaki konulardan birisi oydu, aile. Nedir onun ilk satırı hatırlıyor musunuz? Törel, tüzel, evlilik doğal ve törel tözdür. Doğal ve törel. Yani evlilik şey değil, aynı zamanda duygusal bir ilişki ya da doğal. Doğal derken onu kastediyoruz. Sevgi ilişkisi. Yani o olmadı. Aynı zamanda törel bir ilişki. Çünkü evlilik sadece ve sadece bir duygu ilişkisi değil.
Ama şöyle bir şey de var.
Sadece duygu ilişkisi olabilir ama ona evlilik diyemeyiz.
Çok sevgi içermiyor olabilir. Mesela tecavüzcüsüyle evlenmek zorunda olan kızlarımız da var.
Evet. Yani
bunun içinde asla sevgi yok. Aksine nefret var belki de. Ama
törel yan orada baskın.
Orada törel yanmaz.
Ama yasalara girmiş bir şekilde. Hem törel hem tüzel.
Ama romantik değil. Duygusal ya da
asla değil. İşte yani evliliğin ille romantik olması gerekmiyor.
Ama evliliğin esas amacı herhalde çoğalmak, çocuk değil mi?
O biraz yararcı bir bakış açısı oldu. Geleceğiz. Tamam evlilik. Bakın evlilik hangi alana düşüyor? Sistematik olarak evlilik şu an soyut tüzel alanındayız. Evlilik bu alanın sorunu değil. Bu alanın sorunu mülkiyet, sözleşme ve suç. Yani haksızlık. Oradan ahlak alanına geçeceğiz. Ahlak alanında moral alanda oranın kategorilerini inceleyeceğiz ve törellik alanına geçtiğimiz zaman aileyle başlayacağız. Evlilik orada karşımıza çıkıyor. Aile, toplum ve devlet. Evlilik aile kategorisinin altına düşen bir alt kategori. Toparlayabildim mi? Yani soyut hak alanındayız şu anda. Soyut hak alanını izleyen alan, mantıksal alan, ahlak alanı ve o ikisinin toparlanması olarak törellik alanına giriyoruz. Törellik alanı aile, toplum ve yurttaş toplumu ve devlet. Daha devlete çok var. Topluma epeyce var ve törelliğe girmemiz için de bu soyut hak alanını geçtikten sonra ahlak alanına geçmemiz gerekiyor. Ahlak alanı bizi en çok zorlayacak şeyler, ahlak felsefesi dediğimiz şey. En çok zorlayacak şeylerden birisi o.
Çok
evet, yani ne?
Bol tartışmalı
geçiyor. Şimdi mülkiyet, kişi. Bizi burada ilgilendiren şey kişi kavramıysa, kişi ne demek?
İstanç.
Kişi mülkiyetin altına giriyor değil mi burada?
Kişi, bireyin bir müşteriliği.
Kişi istenci olan, yani bir kölenin kişiliği yoktur. Köle kişi değildir. Tüzel kişilik burada sözünü ettiğimiz şey. Şey değil, yani psikolojik kişilik değil. O kolay bir konu. Tüzel kişilik falan diyoruz biliyorsunuz. Kişi burada hakkı olan ve hakkı olduğu zaman ödevi de olan birey. Kişi. Köle kişi değil, serf kişi değil ve kendi istencinin bilincinde olmayan bireyler, onlar da kişi değil. Yani sadece köle ve serf kategorisi yok, özgürlük kazanmamış olan insanları anlatmak için. Yani örneğin şeyler, çocuklar, bunların şeyleri yok. 18 yaşına kadar gelen çocuklar şey değil, kişi değiller. Mülkiyet sahibi olamıyorlar, değil mi? Mülkiyet sahibi olmak için erginleşmek gerekir. Yani o niye gerekiyordu? O da şundan duyunç özgürlüğünü duyunç olgunluğunu geliştirmek için, duyuncun olgunlaşması için 18 ya da 17 yıl gibi bir şey var. Zaman var. Öyle değil mi? Yani niye çocuklara şey verilmiyor, ceza verilmiyor büyüklere, yetişkinlere verildiği gibi? Çünkü diyorlar ki onun istenci, duyuncu henüz ham. Yaptığı işin tam sorumluluğunu alabilecek şey olgunlukta değil. Yani 10 yaşındaki bir çocuk, tabii yaş büyüdükçe sorumluluk alma payı artıyor ama yine de bir şey var, nitel dönüşüm noktası. Ölçü işte burada. Yani tüzel sorumluluk alabilmenin ölçüsü 18 yaş.
Ancak evlilik eşit oluyor kişi olarak.
Evlilik olgunlaşmış.
Reşit mi kılıyor?
Küçük yaşta olsa bile, 10-12 yaşında bile olsa reşit mi kılıyor? O yüzden o bizim küçük yaşta insanların evlenmesine ne tepkimiz oradan geliyor. Çünkü yani 14-16 yaşında bir kız ya da erkek evleniyorsa o evlendiriliyordur. Eğer kendi başına o işi yapmaya kalkıyorsa onu yine engel durduruyor toplum. Çünkü henüz doğruyu ve eğriyi ayırt edecek olgunlukta değil. Duyunç o demek. Duyunç demek sen doğruyu ve eğriyi, iyi ve kötüyü ayırt edersin. Onu, o yeteneği taşıdığın için eylemlerinden sorumlusun ve eğer suç işlersen ceza görürsün. Duyuncun 18 yaşın şeyi bu, anlamı bu.
Kaldı ki 18 yaşından sonra bile oluşmuyor. Yani doğu toplumlarında.
Daha yüksek. Evet. O tabii yani duyunç bu biyolojik olarak bizim belirlediğimiz bir nokta. Yani Hindistan'da, Çin'de duyunç 100 yaşında da büyümüyor. Çünkü duyuncun büyümesi için duyunç özgürlüğü dediğimiz şey var. Duyunç özgürlüğü aynı zamanda inanç özgürlüğü anlamına gelir. Yani bir insan, şimdi şunu söyleyeceğim, duyunca gelmedik daha ama belli ölçüde tabii ki bunlar hep birbirine bağlı. Bir insan doğrusunu ve eğrisini sürekli olarak dışarıdan öğrenirse o insan kendi başına doğruyu ve eğriyi saptama olgunluğunu, yetkinliğini geliştiremez. Doğru mu? Ve o yüzden dinsel yetki altında karar veren toplumların bireyleri birey olamıyorlar. Bunun örneği İran, Çin. Çin niye diyorsun?
Her yer uyuyor Çin. Kulağı kısa.
Çin'de bireylerin istençleri imparatorun istenci altında. O yüzden dünyanın
var. Her geldiğinde Çin.
Aramızda bir tane Çinli olsaydı bu kadar daha söylenir
miydi? Söylerdik. Bu kayıtları Çinliler dinliyorlar. Şu anda lütfen Çin.
Ama anlamıyorlar.
Anladığınız zaman yanıt bekliyoruz. Yani bu bir soyutlama ve tabii ki Çinliler ya da Amerikalılar ya da Almanlar ya da Türkler bunlar hepsi özel olarak Homo sapiens, tür olarak biriz. Ama kültürler farklı ve Çin ya da yani Almanya bize şeyi gösterdi. Bu Batı'nın en ileri, en yüksek kültürü insanın o teknolojik gelişmişlik düzeyinde ne kadar insanlık dışı olabileceğini gösterdi. Bunu da Almanlar duyuyorlar. Yani duysunlar. Bu şey değil. Konu değil. Yani burada biz ya mahkeme yapmıyoruz. Sadece çözümleme yapıyoruz ve insanların moral olarak olgunlaşabilmeleri için, kişi olabilmeleri için özgür olmaları gerekir ve bu da insanları moral durumlarda kendi başlarına bırakmayı kabul etmeyi gerektirir. Yani bir insana hep bebekmiş gibi davranırsa o insan hiçbir zaman senin yanında büyüyemez. Çünkü onun bütün kararlarını sen alıyorsun ve o şey gibi denize girmeden yüzmeyi öğrenemez. Yani suya girmesi gerekiyor ve suya girdiği zaman ıslanacak, üşüyecek, belki biraz su yutacak falan. Yani moral yaşam böyle, özgürlük yaşamı. Bugün konuştuğumuz şey bu. Amerikalılar özgür, Doğulular özgür değil. Amerikalılar iyi mi? Hayır. Özgürlüğü bir anda iyi olarak kullanmak olanaklı değil. Yani Avrupalılar doğudan çok daha önce özgürlüğe kavuştular. Ama özgürlüğün ideasına, ilkesine kavuştular. Kavramına ve onu bütün yaşamlarına dönüştürmeleri, aktarmaları, realize etmeleri bu zaman meselesi. Yani Fransızlar ahlaksal olarak çok mu iyiler? Hayır. İşte Cezayir'de neler yaptılar, Kamboçya'da neler yaptılar, başka yerlerde neler yaptılar. Ama Fransızlar özgür ve Fransızlar o hatalarını görebilirler. Ama özgür olmayan bir kültür eylem yapamaz ve büyüyemez hiçbir zaman. Yani Vietnamlılar ya da Kamboçyalılar ya da her neyse oradaki bütün o kültürler bunlar büyüyemiyorlar. Çünkü bunların vicdanları, duyunçları şey altında, denetim altında. Yani Katolik İtalya'nın ve de başka Katolik kültürlerin onlar da şimdi burada din çözümlemesi olarak düşünmesi gerekir bunu. Yani eğer rahipler bireylerin duyunçları oluyorlarsa ki Katolik kültürde olan şey bu. Onlar adına doğruyu ve eğriyi belirliyorlarsa, onların günahlarını Tanrı'yla ilişkilerini de çözüyorlarsa, araya giriyorlarsa falan. Buralarda duyunç özgürlüğü yok demektir ve duyunç özgürlüğü olmayan bu sadece olgunlaşamıyor anlamına gelmiyor. Duyunç özgürlüğü olmayan, yani duyunç özgürlüğünden yararlanamayan bireylerde ahlak gelişmiyor. Niye şey yapamıyoruz, 18 yaşından küçüklere sorumluluk vermiyoruz? Çünkü şey, ahlaksız, ahlak yetileri ya da ahlakları gelişmemiş, öyle diyebiliriz açıkçası. Ahlaklı olmak için özgür olmak gerekir. Eğer bir kültürden ahlak almak istiyorsanız özgürlüğünü alın. Çünkü ahlak şey demek, doğruyu ve iyiliği ayırt etme yetisi demek. Yine mülkiyetten biraz uzaklaştık galiba. Dönelim mülkiyete. Çünkü ahlak konusu bu şeyden sonra.
Kişiye mülkiyet, gelmiştik.
Kişiye gelmiştik. Kişi buydu. Kişinin belirlenimi istenç ve özgürlük ve mülkiyet sahibi olabilir. Serf bir kişi değil, köle bir kişi değil. Dolayısıyla yani bunlar soyutlama. Bu bütün kölelerin ahlaksız olduğu anlamına gelmiyor. Ama kölelerin kendi duyuşları olmadığına göre, kendi istençleri olmadığına göre köle ahlakından söz etmene de bir anlam kalmıyor. Burada Friedrich Nietzsche'nin yanıtını veriyoruz. Köle ahlakı diyor. Ne demek köle ahlak? Olmayan bir şeyden söz ediyor.
İsteyen ahlakı.
İlkeli köle.
Yo, öyle zaten. Ne defa.
Evet, bu kişi ancak benzer olarak başkaları kişi olan bireylerle ilişkiye girer ve bunların arasındaki ilişkiler kişiler arası ilişkiler ve yani mülkiyet ilişkileri. Şimdi mülkiyet mülkiyet ve kötülük konusunu düşünürsek, mülkiyet bir tinsellik olduğuna göre ve bir istenç belirlenimi olduğuna göre mülkiyetin kendi başına davranan bir özne gibi görmemek lazım. Mülkiyet sorumlu değil.
Belli değil.
Sorumlu değil. Yani mülkiyet kötülük kaynağı olduğu zaman sanki mülkiyet kendi başına davranabilen bir özneymiş gibi görünüyor. Aslında o bile metafizik. Kötü mü metafizik? Yani kötülüğün kaynağı mülkiyettir falan. Düşün. Yani mülkiyeti kişileştirmek gibi bir şey oluyor bu. Kötülük nedir diye düşünürsek, kötülük fiziksel bir şey değil. Kötü olan şey, o da ahlak felsefesi. Yani ikinci bölümümüze düşüyor.
Moral olarak kabul edilmek.
He?
Moral olarak kabul edilmeyen.
Moral olarak kabul edilmek demek?
Ahlak sonuçta yani sonuçta ahlak alanlar.
Bir Türkçe öteki Latince.
Oldu.
Yani kötülük genel olarak şey.
Vicdanın kötü dediği şey. Duyuncu.
Evet. Onun neyin kötü olduğuna duyuncum karar veriyor. Yani bu burası çok karanlık.
Duyuncum nasıl karar veriyor?
Duyuncum nasıl karar veriyor?
Duyuncum nasıl karar veriyorsa o karar verdiğiniz bir durumu hatırlayın ya da o öyle bir duruma geçirin kendinizi ve
yani duyuncu o şekillendiren, o karar için şekillendiren
duyuncumuz. Yani bunu hepimiz yapıyoruz. Şu an mesela politik süreçte belli bir şeydeyiz, kriz durumundayız bir bakıma ve neyin doğru olduğunu bulmaya çalışıyoruz, değil mi? Bize bir şey dayatılmıyor. Bizler yurttaş olarak burada doğru olanı kendi duyuncumuzla, yani doğruyu ve eğriyi ayırt edebilme yeteneğiyle saptamaya çalışıyoruz. Bunda konuşuyoruz, değişik çözümler, alternatifler falan bir sürü şeyler tartışıyoruz ama bunu bizler kendilerimiz şey olarak, özgür bir insanlar olarak yapıyoruz. Bu duyunç, bu moral bir durum. Ve hemen dikkat ederseniz moral durum, politik durumun temelinde duruyor. Çünkü o moral irdelemelerden sonra, doğrunun ne olduğunu bulduktan sonra biz politik olarak karar veriyoruz bir bakıma. Yani ve ama mülkiyet ilişkisinde, mülkiyet moral bir ilişki değil. Bunlar şeyden çıkıyor, sistematik yapıdan çıkıyor. Şimdi sistematik yapı, yani şey, şu söyleme en azından kontrol edebilirsiniz ve saptayabilirsiniz. Bu şey, mülkiyet ilişkisi, soyut hak ilişkisi ya da soyut tüze ilişkisi diyoruz ve şey değil, moral değil. Yani moral olamaz mı? Bu moral alanla ya da ahlakla bir ilgisi yok demek değil. Ama
Ha, tüm alanlar nasıl moralle bir şekilde ilişkiliyse o da o kadar ilişkili.
Evet. Yani şu, mülkiyet bir şeyin, bir nesnenin üzerine benim istancımı yatırmam dolaysız bir durum. Yani bir insanın kendine... ne oldu, gidiyor musun?
Evde misafir.
Şey yapalım mı? Ara verelim mi? Ara verelim mi? Telefon mu geldi? Ha? Telefon mu?
Annemler gelmiş. Yok, daha buraya gelirken biliyordum. Hani ha. Arada çıkarım okay. Diye düşünmüştüm.
Yücel Hanım'la yine görüşemedim. Hülya Hanım'la görüştüm. Haziran programında bize işte salı günleri yer verecekler. Ondan sonra onu bildireceklermiş bize.
Bu niye kapanmıyor ya? Söyle.
Yalnız şey gerçek, Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında hiç vermiyorlar.
Ciddi misin?
Yani üç komple 3 ay şey diyor, tazilatta diyor.
Olur mu ya?
Gerçekten. Enteresan, yepyeni.